Merhabalar. Bugün 1 Haziran 2026 In Thinking web sitesi için doçent doktor Esra Dicle ile kısa bir podcast yapıyoruz. Habitus yayınlarından kendisinin editörlüğünde çıkan Edebiyattan Tiyatroya Teatralik kitabı hakkında konuşacağız. Hocam ön sözde akademideki bir boşluktan bahsediyorsunuz. Bu kitabında o boşluğu doldurma noktasında bir adım attığından bahsediyorsunuz. Nedir bu boşluk? Yani bu kitap neyi yapıyor tam olarak?
Aslında benim hem işte edebiyatçı olmam hem de tiyatro çalışıyor olmamın getirdiği bir kesişim noktasında ortaya çıktı bu fikir. Ve tiyatronun kavramlarıyla edebiyata bakmak, tiyatronun terminolojisiyle, yöntemleriyle, sorularıyla tiyatralliği bir eleştiri yöntemi, bir metafor olarak kullanarak aslında farklı bir bakış açısı, farklı bir değerlendirme yöntemi, farklı bir kavrayış edebiyat alanında söz konusu olabilir mi diye. Zaten var olan işte müzikten sinemaya, resimden gündelik hayata kadar geniş bir literatüre de oluştuğunu gördüğümüz tiyatralik konusunu edebiyatta ve hani burada akademide nasıl çalışabiliriz sorusuyla biraz başlamıştım. Dolayısıyla bahsettiğim eksiklik bu tür bir disiplinler arası yöntem takası gibi bir şey. Tiyatronun temel olguları ki en temel tabii ki oyun, oyuncu, bakış, rol, mekan, sahne, dekor, bütün bunlarla kurmaca gerçek, sahne sahne dışı. Tiyatronun kendine has tarih boyunca geçirdiği bütün estetik değişimlerle ortaya çıkan tiyatro fikri, bütün bunlar sosyal hayatı çözümlerken, rol benlik ilişkisini çözümlerken, metinleri çözümlerken, siyasetin dilini ve performatif görünümlerini anlamaya çalışırken çok temel olgular sunuyor. Yani Platon'dan başlayan bir şey bu. Aslında hani yeni de keşfedilmiş bir şey değil. Yani Platon'un mağara metaforu bile çok teatraldir. Yani bir sahnesi vardır, bir dekoru vardır, bir ışığı vardır. Dolayısıyla bir metafor olarak aslında sahneyi kullanır. Bu nedenle felsefenin konusu olmuştur tiyatro. Yani bir hakikatin sanat yoluyla temsil edilemeyeceği meselesi. Tiyatro üzerinden tartışıldı. Ya da işte sosyal hayatta toplumsal rolle özne arasındaki ilişki. Yine bu rol ve performans üzerinden zaten araştırıldı. İşte Goffman'dan Senet'e kadar. Ya da işte tiyatronun belirli olguları dediğim, terminolojisi dediğim kavramlarla işte mesela sinemada, resimde o dördüncü duvarı yıkmak, yani doğrudan kameraya ya da karşıdan bakanın baktığını varsayarak onun gözün içine bakan resimler ya da sahneler, sekanslar. Yani bunları tespit etmenin ötesinde tabii bunların ne işe yaradığı. Yani tiyatro bir metnin ya da insanın gündelik hayattaki edimlerinin ya da bir resmin ya da bir filmin tiyatralleşmesi ne anlama gelir? Bütün bunları beraber bir arada düşünebileceğimiz bir alan olarak bu kitabı aslında oluşturduk ki bu da zaten benim üniversitede verdiğim dersin çoğu çıktılarından oluşuyor. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde ilk teatrallik dersini veren Beliz Hoca'nın makalesiyle açılıyor. Ama tabii tiyatro bölümü oradan işte Tiyatro Araştırmaları Dergisi'nde çıkan yazılar, yani bölümde yaptırılan son derece değerli tezler, önemli bir zaten literatür oluşturuyordu. Biz bunu edebiyata kaydırdık. Dolayısıyla divan şiirinden işte romana kadar, yani Servet Fünun romanına kadar ya da modern romana kadar ya da öykülere kadar geniş bir platformda bakmaya çalıştık.
Şimdi yani pek çok esere odaklanılmış. Hani hem oyunlar var hem
Evet.
romanlar. Yani bu konuda da hani ne söyleyebiliriz, neyi
Tabii,
gösteriyor, hem neyi
tabii.
gösterdiği.
Tabii. Yani şimdi aslında benim bu kitapta olmasını çok istediğim, şimdi az önce bahsettiğim tiyatronun kavramlarıyla mümkün olduğu kadar disiplinler arası bakabilmek pek çok alana. Kitaba da yansısın istiyordum. Bu yüzden mesela bir resim ve teatrallik, bir sinema ve teatrallik yazısı olsun istiyordum ama olmadı. Ama mesela Mavi ve Siyah var ve Mavi ve Siyah Musaver yayınlandığı zaman oradaki dergi şeydeki işte Servet-i Fünun'daki resimleri de teatrallikle yani tamamen işte Ahmet Cemil'in bedeninin performansının bakana ne kadar sunulduğu, yani ne kadar poz içerdiği, bunun Ahmet Cemil'in hangi ruh haliyle ilişkili olduğu ya da tamamen kendine kapalı olduğu zamanlarda resmedilmesi onun hangi psikolojik durumunu yansıttı. Mesela hani bu biraz resim ve romanı bir araya getiren yaklaşımlar açısından önemliydi. Divan şiirine bu işte Okan Kozanoğlu'nun yazısıydı. Şule Pire'nin yazısı Divan şiiri Fuzuli'nin ve Baki'nin birer kasidesi üzerinden padişaha yakınlık uzaklık farkıyla şiirin nasıl teatralleştiğini. Çünkü aslında yani divan şiirinin meclisi de bir sahne. Aşık rolü var, maşukluk rolü var. İşte aşığın aşıklığını ispat etmek için belirli performans setleri var. Belirli eylem zincirleri var. Dolayısıyla oradaki şahıs kadrosu çok sınırlı, nesneler sınırlı. Neredeyse o sahnenin dekorunu oluşturan bir şey var. Yani eşya listesi çıkartabiliyoruz. Bir duygu repertuarı var. Dolayısıyla zaten Walter Andrews'la başlayan bu divan şiirinin özellikle gazeller üzerinden performatif yönüyle eleştiren yaklaşımın bir çeşitlemesi, bir devamı. Dolayısıyla aslında edebiyat bizim zeminimiz oldu. Oradan biraz evvel bahsettiğim işte rol benlik meselesini de tartışabildik. Bu ve psikolojik boyutuyla, felsefi boyutuyla, sosyolojik boyutuyla ele alınabildi. Bu tabii bizim için aynı zamanda toplumu okumanın da bir yöntemini sundu. Hem klasik kuramları, hem modern kuramları, hem postmodern kuramları gözden geçirmemizi sağladı. Yani çünkü temelinde şöyle bir şey var. Yani eğer modernist bir yerden bakıyorsanız işte toplumsal roller verili rollerdir. Biz onlara uymak için aslında bir performans sergilemek durumunda oluruz. Fakat o performans sosyal hayatla ilgili bir şeydir. Mahrem alanda biz kendi benliğimize dönebiliriz. Dolayısıyla bir özümüz vardır. Ve kamusalda özel olan ayrımı birbirinden sağlıklı bir şekilde ayrılmıştır. Biz de dışarıda bizden isteneni yapar, içeride kendimiz oluruz gibi aslında böyle bir kategorik ayrım. Ama artık biliyoruz ki hani daha çağdaş hatta postmodern dünyada toplumsal rolleri çıkarttığımızda öz diye bir şey kalmaz diyen de bir yaklaşım var. Dolayısıyla bu biraz maskenin yüz olması gibi bir şey bu. Gerçeği ve kurmacanın birbirine karışması meselesi tam olarak da burada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla toplumsal rol dediğimizde o toplumsal rollerin hangi dönemde hangi şekilde performe edilmesi toplumca saygı görmemizi ve itibar kazanmamızı, toplumun merkezinde durmamızı sağlıyor. Bu dönemlere göre değişen bir şey. Dolayısıyla okuduğumuz romanlarda mesela hep dışarılıklı olan, yani toplumun kendi kültürüne sızan davranış biçimleri, alışkanlıklar, zevkler teatralleştirilmiş ki bunu en temel işte Cumhuriyet döneminde ve Tanzimat döneminde görüyoruz o yanlış batılılaşma meselesinde. Dolayısıyla teatralliğin de daha çok böyle bir pejoratif anlamda kullanıldığını biliyoruz. Yani bugün bile öyledir hani ne tiyatro dönüyor burada denir. Orada bir başarısız bir gerçeklik illüzyonu yaratma konusunda başarısız olmuş. Teatralliği ortaya çıkartan gözün ikna olmayan, inanmayan bakışının şeyi var aslında. Hani bir taraftan da iktidarı var. Çünkü teatrallik aslında bir taraftan fark edildiği anda çöken bir şey. Yani inanmak aslında inandırmak esas olan. Dolayısıyla toplumda işte özellikle Tanzimat romanlarında, Cumhuriyet romanlarında gördüğümüz bu bir ideal, toplum için ideal bir tip var. Doğru batılılaşmış, bir de yanlış batılılaşmış, yozlaşmış. Şeyi görmek güzeldi buradaki çalışmalarda. Mesela Ataha Cemal'in çalışmasında da böyleydi. Bir taraftan dışarıdan gelen teatral kılınırken ve onun teatralliği ifşa edilip değersizleştirilirken karşısına çıkartılan olumlu tiplerin aslında ne kadar katı bir senaryoya bağlı olarak oluşturulduğu. Yani o işte Ahmet Mithat'ın, Namık Kemal'in romanlarındaki Osmanlı Beyefendisi'nin neredeyse hiç mesela Rakım'la kadar kusursuz bir tiptir. Ve ne kadar yapacakları planlı ve düzenlidir. Dolayısıyla bu etik, ahlak, doğruluk üzerine kurulmuş figürlerin asıl teatral olduğunu ortaya çıkartan bir eleştirel göz de devreye giriyor. Dolayısıyla teatrallik en temel anlamda bir eleştiri biçimi, bir görme biçimi. Teatralin hangi durumlarda tespit edildiğini, nasıl işlediğini ve neyi işaret ettiğini ortaya çıkartacak bir düşünme pratiği aslında. Bu nedenle biz romanlara baktığımızda da, işte öykülere, şiirlere baktığımızda da, tiyatro oyunlarına da baktığımızda öncelikle yazarının teatralliği hangi anlamda kullandığını gördük. Bu pejoratif anlamıyla mı? Yani mesela işte Rousseau'nun dediği tiyatronun geliştiği yerde ahlak gelişmez gibi bir yerden mi bakılıyor? Ve bir tür kurmacanın, sahtenin, abartının, yapaylığın alanına mı atılıyor? Yoksa teatrallik tam da gerçeklik illüzyonunu bozan, özgürleştirici, zaten pek çok şeyin kurmaca olduğunu ortaya çıkartan, bu yönüyle her şeyi doğallaştıran, tarihsizleştiren ve zaten hep öyleymiş gibi yerleştiren ideolojilerin örtüsünü kaldıran, foyasını ortaya çıkartan bir karnavalesk edim mi? Dolayısıyla bütün bunların içinde işin tabii estetik kısmı da var. Dediğim gibi yani sinemada bir kamera kullanımı ya da resimde resmedilenin resmedene bakması ya da izleyene bakması gibi estetiğin alanında üretilen teatrallikler var. Bir de bu bahsettiğim gibi rol, bakış, kimlik, öz, hakikat, gerçeklik kurmaca ekseninde tartışılan meseleler var. Tabii ki yani edebiyat bunların hepsini içerdiği için hepsine açılan kapılar bulmuş olduk kitaptaki çalışmalarla da.
Çok teşekkürler hocam bu sohbet için.
Ben teşekkür
Teşekkür
ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.
ederim.